12. ayrım. Seks, aşk ve video bandı. Seks ile çalışma arasındaki geleneksel bağ, fiilen seks ticaretinde çalışanları bir yana bırakacak olursak, amir, erkek, orta yaşlı göbekli ile sekreteri, kadın, genç, ince arasındaki ilişki ola gelmiştir. Olası cinsel taciz ve veya bu ilişkilerde gücün kötüye kullanılması konusundaki duyarlılığın artmasıyla bunlara vurgu yapan cinsel kalıpların yavaş yavaş terk edilmesi ve tam zamanlı kişisel yardımcı gerektiren yönetici konumlarının sayısının azalmasıyla birlikte amir-sekreter arasındaki evlilik dışı ilişkiler de azalmaktadır. Ne ki bu, iş yerinde seksin sona erdiği anlamına gelmemektedir. Aslında çalışma kültürlerinde sosyalleşmenin artmasıyla çalışan kadın sayısındaki artış birleşince modern iş yerleri de modern toplumun en önemli buluşma zeminlerinden biri haline gelmiştir. Çalışan kız ve kadınlar ne ister gibi filmlerin ve Ally McBeal gibi TV dizilerinin bu kadar popüler olmasının nedeni de budur. Büroda kurulan ilişkiler istisna değil, normdur. Sheryl Hyde, Sex ve İş adlı yapıtında kadınların %62'sinin ve erkeklerin de %71'inin bir iş arkadaşıyla ilişkisi olduğunu tespit ettiğini söylemektedir. Global Room dergisinin yaptığı bir araştırmaya göre %64'ümüzün birlikte çalıştığımız insanlarla bir ilişkisi olmuştur. Eylül-Ekim 2000. En hızlı gelişen pornografi pazarlarından biri de büro öğretiyi konulu videolardır. Etkileşimin ve arkadaşlığın yoğun olduğu karışık iş yerlerinin cinsel ilişkilere yol açması kaçınılmazdır. Matt Turner's 8 Dakika Boş Kalma adlı romanında modern iş yerine ilişkin epey iç karartıcı ve çoğu insan için doğru olmayan bir resim çizmektedir. Ne ki romanın esas kahramanı Daniel, zamanın çoğunu iş yerindeki arkadaşlarını düşünerek geçirir ve şefi Alice ile bir ilişkisi vardır. Bürodaki ilk hamle kaçınılmaz olarak herkesin eve gitmiş olduğu gecenin ileri bir saatinde yapılır. Masanın altında saklanmak bana Daniel'e okulu hatırlatır. Bu çağrı merkezini bu kadar seksi bir yer yapan çağrışımlardan sadece biridir. İşte böyle başlıyor. Ardından olan oluyor. Çağrı merkezleri bile seksi. Reklamcılar bu eğilimi tespit etmişlerdir. Bir hazır yiyecek reklamında akşamın ilerlemiş bir saatinde büroda bir kadın ile bir erkek görülmektedir. Erkek kadına akşam yemeğini kendisiyle birlikte yemeği isteyip istemediğini sorar ve çantasından çıkardığı paketin üstündeki yemek tarifini okur. Sonunda kadın gitmek için davranınca suratı asılır. Ama kadın o standart gece kulübü sloganını tekrarlar. Paltonuzu giyince çekici olursunuz. E-posta iletişimindeki artışın çalışmanın romantik potansiyelini artırdığı neredeyse kesindir. E-flört modern işçinin cephaneliğindeki en geniş beceridir. Bridget Jones güncellerinde e-posta gayet doğru bir biçimde modern ilişkilerin oluşmasında kilit öneme sahip bir aygıt olarak ele alınmaktadır. Bir sahnede Bridget ondan geldiğini kestirdiği mesajınız var sinyalini kasten görmezden gelip erkeğini meraktan deliye döndürerek pençesini alır. Kötü davran ki ilgisi artsının siber versiyonu. E-postayla kur yapmanın en tehlikeli yanları da var. 2000 yılı Noel'inin hemen öncesinde Claire Squires aynı iş yerinde çalışan sevgilisine cinsel ustalığına ilişkin komplimanlar yapan bir e-posta mesajı gönderir. Adam bunu dostlarına iletince mesaj 6 saat içinde dünyanın dört bir yanında okunur. İnternet kilometrelerce ötede bizimle ilişkisi olmayan bir büroda çalışıyor olsalar bile iş yerinde insanlarla tanışmamızı sağlar. newwomenonline.co.uk'nin düzenlediği ankete katılan her dört kadından biri web üzerinde surf yaparken romantik bir arkadaşlık kurduğunu ve artık iş gününün ortalama 102 dakikasını sevgilisiyle sohbete ayırdığını söylemiştir. İnternet üzerinden kur yapma, enformasyon teknolojisinin çalışma ile yaşam arasındaki ayrım çizgisini bulandırma yollarından sadece bir tanesidir. Dizüstü bilgisayarların ve cep telefonlarının çalışmanın özel zamana müdahalesine yol açtığı meselesi üzerinde çok durulmuştur. Ama enformasyon teknolojisinin aynı zamanda çalıştığınız sırada çalışma dışı şeyler yapmanızı da oldukça kolaylaştırmaktadır. Bir klavyede yazı yazmakta olan bir kişi şunlarla uğraşıyor olabilir. Üçer aylık satış tahminlerini hazırlayabilir. Sevgilisine e-posta göndermek, telefon faturasını ödemek, yeni bir müşteri için briefing yazmak, iyi bir tatil yeri aramak veya buna benzer bir şeyle. Masaüstü e-posta ve internet erişimi yaşamın çalışmaya müdahalesini hiç olmadığı kadar kolaylaştırmıştır. Bunların hepsi iyi haber. Neyin ne zaman yapıldığının gerçekten de hiçbir önemi yok. Eğer insanlar bütün öğleden sonra flört etmek ve hesap tablolarını da akşam hazırlamak istiyorlarsa bundan kime ne? Ama iş yeri sadece kısa vadeli tutkulara hasredilmiş bir yer değildir. Sanders and Sydney'in yaptığı kamuoyu yoklamasına göre 4'te 1'imiz yaşam arkadaşlarımızla iş sayesinde tanışmaktayız. İş yerinde seksin yazarı Judy James, yarıya varan bir oranda iş sayesinde tanıştığımız birisiyle kalıcı aşk ilişkisi yaşadığımızı söylüyor. İş yerinde arkadaşlığı ateşleyen aynı etmenler bir hayat arkadaşına rast gelme olasılığını da arttırmaktadır. Çalışma geçmişe kıyasla çok daha fazla kişisel etkileşim içermektedir. Böylece çalışanlar birbirlerini daha iyi tanıyabiliyorlar. İnsanlar kendilerine uygun işleri tercih ediyorlar. Bu durum aynı iş yerinde kendilerine uygun birini bulma ihtimalini de artırıyor. Evlilik dışı bu ilişkiler tehlikeli mi? Bazı şirketler öyle olduğunu düşünerek iş yeri ilişkileri üzerine neredeyse yasaklamaya varan, böylece o tür ilişkilere elbette daha çekici de kılan katı kurallar koyuyorlar. ABD'de çoğunluğu oluşturan diğer şirketler ise bir çift oluşturan elemanların aralarındaki ilişkinin rızaya dayalı olduğunu beyan eden ve gözyaşlarıyla son bulması halinde hiçbir cinsel taciz davasının açılmayacağına söz veren bir aşk sözleşmesi imzalamalarını şart koşuyor. Bu türden ilişkiler hakkında herhangi bir resmi bir politika olmadığı halde iş yeri aşıklarının birçoğu ilişkilerini gizli tutma ihtiyacını hissediyorlar. Çünkü kendileri hakkında farklı bir yargıya varılmasından veya aşıklardan birinin diğeri hakkında aldığı bir iş kararının nesnelliğinin sorgulanmasından çekiniyorlar. Bu iş ile zevki sakın birbirine karıştırma atasözünün bir uzantısıdır. Ama çalışma dünyasında meydana gelen bunca değişiklik karşısında bunun herhangi bir geçerliliğinin olması artık mümkün değildir. Sivil Hizmetler Birlikleri Konseyi'nden Charles Cocker'ın dediği gibi merkez büromuzda çalışanların sayısı o kadar fazla ki ilişkilere herhangi bir yasak konacak olsa ortada sosyal yaşam kalır mı kalmaz mı kestiremiyorum. Guardian 11 Ekim 2000. Kaldı ki iş aşkının önüne engel çıkarmak da çok büyük bir gericilik. Eğer iş yerindeki herhangi birisi aynı iş yerinden bir başkasını çekici buluyor ve bu iki insan arasında bir ilişki başlıyorsa bu iyi bir haberdir. Hem bu iki insan için hem yeni bir ilişki kurulmasının hoşluğunu bir ölçüde paylaşan iş arkadaşları için hem de iş yeri topluluğunun gelişmesinin önünü açarak daha yüksek bir üretkenlik ve sadakat elde eden firma için iyi bir haber. İşle aşkın birbirine karıştırılması elbet bir takım sorunlara da neden olur. Ama aynı zamanda birlikte olmayı en fazla istediğimiz insanlarla daha uzun süre bir arada olma, kendi yaşamımızla işimizi birleştirebilme ve daha serbest ve daha doğal iş yeri toplulukları oluşturma imkanını da yaratır. Çalışmanın niteliğinin değişmesi daha fazla sayıda insana kendi çalışma saatleri dahilinde gerçek aşkı bulma imkanını sunuyor. Aynı zamanda bazı insanlara kişisel tutkularıyla profesyonel tutkularını birleştirme imkanı da veriyor. Özellikle ekonominin çok sayıda yeni şirketin kurulmakta olduğu sektörlerinde gittikçe daha fazla sayıda çift sözcüğün her iki anlamında da partner haline gelmekte. Joe May Chang ile Dale Skin bir teknik konferansta, eğer bilmeniz şartsa veri tabanı sistemleri konulu bir konferansta tanıştılar ve ardından 1994 yılında Reuters tarafından satın alınan Technicron adlı yeni bir yazılım firması ile birlikte çalıştılar. Skin ile Chang bu satıştan elde ettikleri parayı e-işler için altyapı yazılımları geliştiren kendi firmaları Vitro Technology'yi kurmaya harcadılar. Şu anda yanlarında 800 kişi çalıştırıyorlar. Yaptıkları işte yaşamları gerçekten çakışmış oldu. Akşamları ve hafta sonlarında kendi evlerinde kadro toplantılarını ev sahipliği yapıyorlar. Bir başka ortak proje. Chang, iş ile ev iç içe geçiyor diyor. Bunun kaçınılmaz olduğunu görüyoruz. O nedenle de buna bir son vermeyi aklımızın ucundan dahi geçirmiyoruz. Yeni bir şirket kuruyorsanız bu tümüyle tutkuyla ilgili bir meseledir. En büyük tutkunuzu eşinizle paylaşmaktan daha güzel ne olabilir? Hem iş ortağıyız hem de evliyiz. Bu bakımdan kendimi şanslı sayıyorum. Fast Company Aralık 2000. Chang ile Skin birbirlerinden ayrı çalışmak diye bir şeyi artık akıllarından dahi geçirmediklerini söylüyorlar. Bir çift fiilen birlikte çalışmıyor olsa bile çoğu kez ilişkilerini zenginleştiren ortak bir tutkuları vardır. Politika, yaşadıkları bütün gelgitlere rağmen Bill ile Harry Clinton'ın ortak ilgi alanıdır. Aynı şey Tony Blair ile Cherry Booth için ve şimdi Gordon Brown ile Sarah McCulloch için de geçerli. Çiftler arası modern yatak sohbetlerinin konusu iş olmuştur. Ateşli dedikodular. İş yerinde dostlukların, seksin ve aşkların böyle büyük bir patlama göstermesi karşısında dedikodunun da büyük bir gelişme göstermiş olması şaşırtıcı değildir. Bu elbette yeni bir şey değil. Bürolar her zaman söylentiler için çok verimli bir zemin oluşturmuştur. Büro yaşamı ürünleri kitabının derleyicisi Jeremy Lewis bu konuda şöyle diyor. Bu ilgi çekici yerlerde geçirdiğimiz zamanın uzunluğu veri alındığında biri yaşamının ürünü olarak arkadaşlıkların ve dedikoduların ve entrikaların hatta tutkuların ev yaşamındakilere kıyasla çok daha ağır basması hiç de şaşırtıcı değildir. İş yeri arkadaşlıklarının ve tutkularının artmasıyla birlikte dedikodunun zemini daha da genişlemiştir. ABD'de yapılan bir incelemenin sonuçlarına göre ortalama bir çalışan yılın 24 gününü şefinden yakınmakla, 21 gününü iş arkadaşları hakkında dedikodu yapmakla ve onlarla flört etmekle ve 18 gününü de kahve makinesi başında veya sigara odasında gevezelikle geçirmektedir. Hepimiz yaşamımızdaki önemli kişiler hakkında bilgi toplayabilmek için didinip dururuz ve çoğumuz da bu bilgiyi başkalarıyla paylaşmayı pek severiz. Ofis Melekleri adlı kuruluş tarafından yapılmış bir araştırmanın sonuçlarına göre her 10 işçiden 9'u başkalarına söylenmemesi özellikle istenmiş sırları başkalarına aktardığını kabul etmektedir. Ve her 10 işçiden 8'i de bu enformasyonu en az 2 kişiye aynı iş günü içinde aktardığını kabul etmektedir. Enformasyon demek güç demektir ve çoğumuz güçlü görünmek isteriz. Bütün bunlar şirketler için iyi haberler. Psikolog Louis Deakin, dedikodunun örgütleri bir arada tutan çimento olduğunu söylüyor. O nedenle dedikodu yapılan iş yerleri genellikle etkin ekip çalışmasına ve ortak yön duygusuna sahip dostluğun hakim olduğu iş yerleridir. Her ne kadar jimnastik salonları, barlar ve kreşler yeni dedikodu merkezleri olma yolundaysalar da kahve makineleriyle su soğutucuları büro topluluğunun standart köşe başları olmayı sürdürüyor. Şirketler ister üstü örtük olsun, ister açık, fısıltı gazetesinden yararlanabilirler. Bir şirket yöneticisi Guardian'a dedikoduyu düzenli olarak bir iletişim aracı olarak kullandığını söylemiştir. Ekibimin daha sıkı çalışmasını istiyorsam, aralarından ağzı özellikle gevşek birine ekipte bazı insanların dalga geçtiğini söylerim. Birkaç saate kalmaz herkes daha büyük bir gayretle çalışmaya başlar. Guardian 11 Kasım 2000. Kendisi de itiraf ettiği gibi bu sinsice bir tarz olup iyi bir yönetim uygulaması olmaktan çok uzaktır. Ama öte yandan da Fısıltı Gazetesi'nin gücünü göstermektedir. Dedikodu kanallarının gücünden yararlanma amaçlı daha incelikli çabalar da söz konusu. Stockproject.com kurum çalışanlarına örneğin belli bir projenin tamamlanma tarihi, yıllık satışlar veya burnu büyük bir yöneticinin firmada muhtemelen daha kaç yıl kalacağı konusunda kimliklerini açığa vurmadan sanal parayla bahis oynatarak dedikoduyu yararlı bir şey haline dönüştürecek bir yazılım tasarlamaktadır. Financial Times 12 Ekim 2000. İnsan toplulukları öykülerle, söylentilerle ve ihsaslarla yaşarlar. Bu insanlık halinin bir parçasıdır. Çoğu insanın yaşamının temel topluluğu olan iş yeri, enformasyon edinme ve paylaşma içgüdüsünün doğal yatağıdır. Yaptıkları işten nefret ettiklerini söyleyen insanlar bile çoğu kez iş yeri civarındaki bir hanede, elbette iş arkadaşlarıyla birlikte, kimin nerede, ne zaman ve kimlerde ne yaptığı hakkındaki konuşmalara muazzam zaman ayırırlar. İnsanların dilini pabuç gibi uzatan şey yaptıkları iştir. Oyun zamanı. Çalışma ile oyun geleneksel olarak birbirlerine karşı şeyler olarak görünmüşlerdir. Durmadan çalışıp hiç oyun oynamaması ceket sıkıcı bir çocuk yapmaktadır. Üstelik çalışmanın en acımasız eleştiricileri oyunun yandaşları arasından çıkmaktadır. Yazar Pat Kane bıktırıcı çalışma etiğinin yerine yeni bir oyun etiği konmasını istemektedir. Dediğine göre oyun etiğinin yaşama geçirilmesi çalışma saatlerinde zorunlu indirim yapılması anlamına gelecektir. Oysa çalışma ile oyun arasındaki ayrım yapaydır ve hep yapay yola gelmiştir. Dickens içinde oyun unsuru bulunmayan hiçbir anlamlı çalışma olmadığını söylüyordu. Ama bu yapaylık özellikle günümüz için söz konusudur. Çalışma günümüzde hiç olmadığı kadar oyunsu bir hal almıştır. Üstelik akıllı işçiler bunun böyle olduğunu bilirler. Yazar Jeremy Rifkin, çalışma ile oyun arasında net bir ayrım yapmaya çalışırken yapabildiği tek şey, ikisi arasındaki ayrım çizgisinin ne kadar bulanıklaştığını göstermekten ibaret kalıyor. The Age of Access, Erişim Çağı adlı yapıtında, oyuna hükmeden kural ve varsayımların geleneksel olarak işe hükmedenlerden çok farklı olduğunu savunuyor. Rifkin, oyunun onu çalışmadan ayıran üç özelliğini sayıyor. Birincisi, oyun zevkli, neşeli bir şeydir. İkincisi, oyun gönüllü bir faaliyettir. Üçüncüsü, oyun temelden katılımcıdır. Oyun hakkında oldukça doğru olan bu saptamalara yapılan itirazları bir yana bırakacak olsak bile, Rifkin'in görüşleri çalışma ile oyun arasında yapıla gelen yanlış ve gerici ayrımı pekiştirmektedir. Rifkin'in görüşlerinden şu sonuçlar çıkmaktadır. Çalışma tanımı gereği hoşluktan ve neşeden yoksundur. İnsanlar sırf mecbur oldukları için çalışırlar ve işbirliğine dayalı ortak çabalar sadece çalışma dışı zamana ait şeylerdir. Bu görüşün bir takım olgusal sorunları var. Olgu, insanlar yaptıkları işi severler ve ondan boş zamanlarına kıyasla daha fazla hoşnutluk duyarlar. Olgu, çoğu insan paraya ihtiyacı olmasa bile yine de çalışacağını söylemektedir. Olgu, işçiler birbirleriyle etkileşime girmeye, ortak çabalarda bulunmaya geçmişte hiç olmadığı kadar çok zaman ayırmaktadır. Rifkin yanılıyor. Çalışma ve oyun konusunda yanılıyor da yanılıyor. O ve onun gibiler bu yapay ayrım konusunda ısrar ederek çalışmanın daha fazla sayıda insan için oyunsu bir şey haline getirilmesini zorlaştırıyor. Eğlenceli Benlik adlı yapıtında Rebecca Arams şu görüşü savunuyor. Çalışma ile oyunun birbirleriyle yanlış bir biçimde kıyaslanması, çalışmayı bir oyun kaynağı haline getirme yollarının görmezden gelindiği anlamına gelir. Bazı işleri çok ödüllendirici, diğerlerini ise hepten bıktırıcı yapan şeyin bu farklı çalışma türleri içindeki oyun unsuru miktarı olduğu söylenebilir. Neyse ki çoğu insan çalışmasının içine oyun zevk ederek durumu idare etmeyi beceriyor ve ne mutlu ki bunu yaparken felsefi kuralları ihlal ettiğini bilmiyor. Çalışmanın bizim olmasını istediğimiz ve ihtiyaç duyduğumuz kadar doyurucu olabilmesi için oyunsu bir şey olması gerekir. Jeremy Bentham, insanlara zarar vermenin iki yolu olduğunu yazıyordu. Birincisi ızdırap çektirmek, diğeri ise zevk almayı önlemek. Her ikisi de zorbalıktır. Zorbacı olmayan çalışma bizi sadece ıstıraptan uzak tutmakla kalmamalı, aynı zamanda bize zevk de vermelidir. Çalışmada oyunu teşvik etmek üzere tasarlanmış oyun mekanları, spor sahaları, sosyal ve kültürel etkinlikleri olan firma sayısı durmadan artıyor. British Airways, kurum soytarısı olarak Paul Birch'i tutmuştu. Aldığı para karşılığında yapması gereken şey, şirket yöneticilerini ellerinde su tabancasıyla birbirlerini kovalamaya ikna etmekti. Komedyenlikten danışmanlığa geçen ABD'li Claire Berger, bundan amacın toplantı salonundan can sıkıntısını, çalışma masasından da köreltici ruhsuzluğu def etmek olduğunu söylüyor. Yeni mizah danışmanlarının yaptığı bazı antikalıklar, özel bir günde personelin amirlerine komik elbiseler giydirmesi gibi, bize uygun gelmese de bütün bunların altında yatan oyunun, neşenin ve mizahın çalışmayı daha bir hoş hale getirdiği fikri yadsınamaz. Kahkahanın zihin ve fizik sağlığına iyi geldiği bilinir. O nedenle iş yerinde asık yüzlü olmak Bentham'cı bir zorbalıktır. Aynı şekilde mutlu işçiler de daha üretken olurlar ve neşeli olmak çoğu insanı mutlu yapar. Bazı firmaların oldukça yüksek bir fiyat ödeyerek öğrendiği gibi doğası gereği katı olan bir iş yerine oyun zorla monte edilmeyeceği gibi böyle bir şey yönetimin talimatıyla da gerçekleştirilemez. Bir futbol sahası olan Electronic Arts'ın insan kaynakları bölümü başlangıçta bölümler arası bir turnuva düzenlemeyi düşünmüş ama başarılı olamayınca bu fikir bir yana bırakılmıştı. Bunun hemen ardından insanlar önce o sahada amaçsız dolaşmaya başladılar ve derken kendi tercihlerine göre takımlar kurdular ve sonunda içlerinden biri birlik tablosu hazırladı. Amaç doğru atmosferi yaratmak, doğru tesisleri tahsis etmek ve sonra işi doğal akışına bırakmaktır. İnsanların şevkini kırmanın en kolay yolu onları neşeli olma kurslarına göndermektir.